Üsve-i Hasene, en güzel örnek sallallahu aleyhi ve sellem. Takdim eden Ömer Çelik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Muhterem dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene, en güzel örnek Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek davranışlarını kullukta, ahlakta, adapta, hayatın her alanında örnek davranışlarını dikkatlerinize arz etmek ve Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatını günümüze taşımak arzusuyla sizlerle birlikteyiz. Programımıza başlamadan Abdurrahim Karakoç Bey'in Efendimizin izinde olmamızla ilgili, yani bir Müslümanın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinde hangi aşkla, hangi heyecanla yürümesi gerektiği ilgili mısralarıyla konuşmama başlamak istiyorum. Diyor ki, biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve zindeyiz. Bu yoldan dönmeyiz asla. Peygamberin izindeyiz. Hak Habibim dedi ona, bizden feda can uğruna, alem şahit olsun ona, peygamberin izindeyiz. İslam'ın nuru gürsesi, kaldırdı zulmeti yeesi, alemlerin efendisi, peygamberin izindeyiz. Odur ahir hak peygamber. Ona salat selam gönder. Cihanda en büyük önder, peygamberin izindeyiz. Onu sev, onu tanı. Odur tende canlar canı. Gönüllerin tek sultanı, peygamberin izindeyiz. Hayra koşan, şerden kaçan, bize nurlu ufku açan, alemlere rahmet saçan, peygamberin izindeyiz. Tende kalan bir can ile, aşk ile, pür iman ile, biz Hazreti Kur'an ile, peygamberin izindeyiz. Efendim, biz de madem ki Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Habibini bize en büyük örnek, şahsiyet, en güzel insan olarak takdim ediyor ve Ahzab suresinin 21. ayeti kerimesinde onun o vasfını en açık bir şekilde beyan buyuruyor. Estağfirullah. Laqad ca'akum rasulun min enfusikum aziz. Laqad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasenetun. Şüphesiz ki Allah'ın Resulü'nde sallallahu aleyhi ve sellem uyulması gereken çok güzel örnekler vardır. O hayat örnek davranışlarla lebalep doludur. Fakat herkes onu örnek alma bahtiyarlığına eremez. Herkese bu nimet nasip olmaz. Bu bahtiyarlığa erenler, bu nimete nail olanların üç önemli vasfı bildiriliyor. Ayet-i kerimede لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ, bir defa okulun kalbinde Allah'a iman, ahirete iman, Allah'a kavuşacağına iman tam yerleşmiş olması lazım. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, ahiret, hesap, cennet, cehennem, bütün ahiret safhaları, okulun kalbinde buna iman tam tekarrur etmiş olması lazım. وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا, ve okul marifetullah ile Allah'ı tanıyan, Allah'a binen, Allah'ı unutmayan bir kul olması lazım. Yani kulda Allah'a iman, ahirete iman, marifetullah, Allah'ı zikir, Allah'ın sanatını, ef'alin tefekkür, bunlar arttıkça o kişinin, o kulun, o kişinin gözünün önünde Efendimiz Aleyhisselam örnek şahsiyet olarak belirlenmeye, belirmeye ve daha böyle o netlik kazanmaya başlayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam hayatın her alanında örnektir. Biz bu örnekliğe Efendimizin kullukta Yüce Allah'a kul olma noktasında örnekliğiyle başlamak istiyoruz. Tabii ki Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de ni'mel abd buyuruluyor. Ne güzel kul diye anlatılan kullar var. Zenginlerden, zengin olmayanlardan, peygamberlerden ne güzel kul, ne güzel kul övgüsüne nail olan insanlar var. Seçkin insanlar var. Tabii ki bu kullukta zirve şahsiyet Efendimiz Aleyhisselam idi. Şöyle kulluğu tarif etmek istersek ona şöyle bir izah getirebiliriz. Kulluk, Cenab-ı Hakk'a karşı kulun sergilediği tevazu ve tezellülün, alçalmanın, boyun eğmenin, secdelere kapanmanın nihai noktasıdır. Allah Teala'ya tam bir teslimiyetle boyun eğmek, emir ve yasaklarına titizlikle uymak ve ona isyandan kaçınmaktır kulluk. Bu açıdan baktığımız zaman kulluk insanın yaratılış sebebidir. Zira Yüce Rabbimiz Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bazen insan sanıyor ki Allah'a kul olduğu zaman bütün böyle insanlık özelliklerini, yetkilerini, bunları sanki efendim elinden kaçırmış, kaybetmiş, zarara uğramış gibi bir his veya bir vesvese insan aklına gelebilir. Ama Kur'an-ı Kerim'in, Yüce Rabbimizin bize talim ettiği kulluk öyle bir şey ki orada insan insanlığının manasını buluyor. Kul bu kulluğuyla en büyük şerefi elde ediyor. Gönlünü bütün fani varlıklardan kurtararak hakiki varlığa, vacibül vücuda bağlıyor ve gerçek manada hürriyetini ilan ediyor. Aslında Allah'a kulluk demek, kişinin Allah'a kul olması demek, onun tam bir hürriyete kavuşması, kendisini fani bağlardan azat etmesi, kurtarması anlamına geliyor. Bu sebeple kulluk insanı köleleştiren, kuvvet ve istidatlarını sınırlandıran bir sıfat değil, tam aksine onu bütün varlıklardan üstün kılan ve ona ahsen-i takvim, yani en güzel kıvamı bahşeden ve şerifini bahşeden bir hususiyet haline geliyor. Kıymetli kardeşlerim, Şah Nakşibend Efendimiz Allah'a kulluğun şerefini, bir insana Allah'a kul olmanın neler kazandırdığını şöyle bize hatırlatıyor. Müslüman olmak, Cenab-ı Hakk'a teslim olmak, Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği şer'i hükümlere bağlanmak, Yüce Rabbimizin bizden istediği takvaya riayet etmek, gücümüz yettiği kadar ruhsatla değil, azimetle amel etmek ve ruhsatlardan da gücümüz yettiği kadar kaçınmak tümüyle nurdur, safadır ve rahmettir. Esas bizim için en büyük rahmet, en büyük feyiz ve bereket bunda saklıdır. Allah'ın emirlerine rağm olmaktadır. Bundan dolayıdır ki Galip Mustafa Bey bize şu öğüdü veriyor. Mazharı feyzi ubudiyet olandır insan. Yoksa manada kişi şekl ile insan olmaz. Ancak Allah Teala'ya kulluğunu idrak edip o istikamette bir hayat sürebilenler insan mertebesine ulaşır, Hazreti insan olur. Yoksa kişi sadece şekil ve suretiyle insan olmaz. Merhum Sami Efendi Hazretleri sohbetlerinde hep insanın mükerremliğini anlatan ayet-i kerimelere temas eder. Tin suresindeki Estağfirullah لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Şüphesiz biz insanı en güzel kıvamda, en güzel biçimde, bedeniyle, ruhuyla yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. Yine İsra suresi 70. ayet-i kerimede وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. Bu ayet-i kerimelere temasla yer vererek insanın en güzel kıvamda olması, insanın mükerrem olması, onun beden yönüyle, turap cihetiyle, toprak yönüyle değil de esas kalp yönüyle, kulluk yönüyle, takva yönüyle ve mana cihetiyle olduğunu hatırlatırlardı. Bize o şekilde naklediliyor. Dolayısıyla en büyük şeref de bizim kulluk yoluyla o şerefi kazanabilmemizdir. Kıymetli kardeşlerim, Allah'a arz ettiğimiz kulluğun bir dış yönü vardır. Biz buna zahir diyoruz. Bir de iç yönü, batini vecesi vardır. Kulluğun zahiri vecesi abdiyet olarak isimlendirilir. Yani abdiyet, Allah'a kulluk yapmak. İbadet, her iki kökte ibadetin kökü olmuş oluyor. Abdiyet, ubudiyet. Fakat böyle zahir veciz dediğimiz zaman bunu da hemen basite almak, bunun kolay olduğunu söylemek, çok kolay yapıldığını düşünmek öyle olmamalı. Çünkü abdiyete baktığımız zaman bizden şunlar isteniyor. Gafletsiz bir namaz. Namazımızı hakkıyla vaktinde şartlarına dikkat ederek dikkatli bir şekilde ikame edeceğiz. Ama gafletimizde olmayacak. Ne zahiren bir gaflet olacak ne de batinen. Yani vaktinde hem de şartlarına dikkat ederek gafletsiz bir namaz borcumuzu yerine getirmek. Gıybetsiz bir oruç. Oruç tutacağız. Farz olsun, nafile olsun. Ama orucu Cenab-ı Hakk'ın en güzel ikramlarına, sevabına nail olacak şekilde azalarımıza da oruç tutturarak dilimize, özellikle dilimize, gözümüze, kulağımıza ve o oruca bozacak hal ve hareketten uzak kalmak suretiyle o orucu yerine getirmek. Minnetsiz bir zekat. Zekatımızı vereceğiz ama kesinlikle zekat verdiğimiz insanlara, yardım ettiğimiz insanlara eziyet etmeyeceğiz. Başa kalkmayacağız. Ben sana yardım etmiştim. Böyle ne sözümüzle, ne halimizle, ne bakışımızla o insanı incitecek, onu tahkir edecek, onu küçük düşürecek bir hal ve hareket kesinlikle olmayacak. Çünkü Cenab-ı Hak Bakara suresindeki ayet-i kerimelerde yani iyilik yapıp da birisine yardımda bulunup da peşinden eziyet ederseniz, başa kakarsanız böyle yapmayın. Güzel bir söz böyle bir yardımdan, zekattan çok daha iyidir, daha hayırlıdır diye buyuruyor. Yapılan başa kalkma ve eziyetin kişinin amellerini boşa çıkaracağını haber veriyor. Yine riyasız görülsün diye yapılmayan bir haç. Kıymetli kardeşlerim, bu çok güzel bir şey. Kişinin hacca gitmesi zaten Allah'ın farzıdır. Bunu yerine getirmemiz lazım. İmkanı olanlar. Umre'ye gitmesi ne kadar faziletli bir ameldir. Keşke imkanımız olsa her sene gitsek, devamlı gitsek. Ama burada da ibadetlere zarar getirecek nefsi hastalıklardan uzak kalmak gerekiyor. O kadar masraf yapıp, o kadar emek harcayıp, gidip gelip, böyle işin konuşmamına dikkat etmemek suretiyle, işin içine riya karıştırmak suretiyle o amellerimizin zayi olmamasına gayret etmeliyiz. Çünkü çok şahit oluyoruz. Zaman zaman bizler de ihmal ediyoruz. Yani bakıyoruz söze başlarken, işte fakir ben Beytullah'ta tavaf ederken şöyle oldu. İşte Arafat'ta tam işte falan yılın bir hacı gelmişti, şöyle aramızda bir konuşma geçti. Mina'da şeytan taşlarken yanımda şöyle bir dostumla şöyle konuştum. Ravza'da Efendimiz'le falan böyle bir ziyarete gittik, kaçtı. Elhamdülillah sabahlar çok erkenden ziyaret nasip oldu gibi. Böyle yani ben oradayken şöyle oldu. Hatta işte ikincide gittiğim zaman şöyle oldu. Üçüncüde gittiğim zaman böyle oldu tarzındaki ifadeler çok kullanılıyor. Ve bunlar da bu Allah için yapılan ibadetleri maalesef onların sevabını eksiltmiş oluyor. Dolayısıyla bu zahiri veçir dediğimiz abdiyetin tahakkuku da hakikaten dikkat etmek lazım. Çok kıymetli Kemalettin Altındaş Hocam'dan zaman zaman sohbetlerimizde, programlarımızda atıfta bulunuyorum. Çünkü bizim üzerimizde çok emeği vardır. Allah kendine selamet versin. O diyor ki gittik diyor Beşiktaş'ta imamken diyor bir kardeşin, bir komşunun hac ziyaretine gittik diyor. Orada hacca giden diyor o beyefendi çocuğuna şöyle sesleniyor. Diyor ki oğlum diyor hani diyor geçen seneki haçtan getirdiğim zemzem fincanlarıyla ve kabıyla zemzemleri getir, hurma ona koy. Yani ifade sesleme böyle diyor. Oraya gelenler şunu anlamış, demek ki bu adam Musa'ya gitti, demek geçen sene gitmiş. Veya falan böyle gibi o tür amilleri boşa çıkaracak riyadan, sümadan, bunlardan uzak durmak gerekir. Yine sümasız duyulsun diye yapılan bir cihat. Bu cihat konusunda Cenab-ı Hakk'ın, yani insan cihada gider, Müslüman devletlerde, ülkelerde, mesela Efendimiz Aleyhisselam zamanı ne kadar savaşları yapılıyor. Hatta bu savaşlar esnasında savaş sonrası sahabenin kendi arasındaki bazı konuşmalarda Yüce Rabbimizin rızasına uygun düşmüyor ve bazı ayet-i kerimeler geldiğini biliyoruz. Ya ben şöyle yaptım, böyle yaptım, şöyle kılıç salladım, şöyle düşmanı öldürdüm gibi. Yani hem cihat yapmak ama onu da Allah için yapmak. Orada onu bir nefsimize bir payanda yapmamak çok önem arz ediyor. Bıkıp usanmadan devamlı zikir, manevi afetlerden uzak olarak yapılan diğer taatler, bunlar abdiyet dediğimiz kulluğumuzun, ibadetimizin zahir kısmını teşkil ediyor muhterem dinleyenlerimiz. Tabi işin batını cihetine geçtiğimiz zaman o tabi çok daha derinlikler arz ediyor. Hatta şöyle efendim bir menkıbe anlatılır. Biraz da espri mahiyetli. Bir hoca efendi camide kürsüye çıkmış. Böyle çok derin konulardan anlatmaya başlamış. Yani rızadan, muhabbetullah'tan, marifetullah'tan, böyle çok derin konular. Sonra bir cümle sarf etmiş. Demiş ki muhterem cemaat, bu sözü demiş, konuştuğum bu cümleyi cemaatin demiş yarısı anladı, yarısı anlamadı. Yani cemaati tanıyan birisi. O camiye gelen kişileri tanıyan birisi demek ki. Sonra peşinden bir cümle daha sarf etmiş. Demiş kıymetli kardeşlerim, bunu da cemaatin dörtte biri anladı, diğeri hiç anlamadı. Sonra bir cümle daha sarf etmiş. Bunu içinizden sadece şu anladı, başka hiç kimse anlamadı. Sonra bir cümle daha söylemiş. Demiş ki bu cümleyi ben de anlamadım demiş. Yani espriz, yani bir taraftan kitaptan okuyor ya da bir şey anlatıyor ama demiş ki cemaat demiş bunu ben okudum ama konuştum ama bunu ben anlamadım. Şimdi işin o batını cihetine geçince, bu da başta ben söyleyeceğim. Yani bunu hakikaten konuşan da tam anlamış değil ama Büyüklerimiz bunu kitaplarında yazdığı ve Allah dostları, gerçek alimlerimiz buradaki efendim ifadeleri hayatlarında yaşadıkları için en azından bilgi bazında bunları duymamızın da gerekli olduğunu tabii düşünüyoruz. Buna ubudiyet diyoruz. Kulluğun, ibadetin batını cephesi, iç yönü ubudiyet diyoruz ki bura tamamen kalbi bir hayat, tamamen kalbin Yüce Allah ile bir kulluk münasebetine girmesi, Cenab-ı Hakk'a yakınlık yolunda kalbi mesafeler alabilmesi ve orada o kulluğun gerçekten derinliklerine doğru bir iniş, bir yükseliş. Onlar da diyor ki husumetsiz bir rıza, yani kalp Allah'tan öyle razı olacak ki orada Cenab-ı Hakk'ın takdirine, kaderin tecellilerine, başına gelen hadiselere, hastalıktır, ölümdür, neyse bin türlü şeyler orada iç alemde Allah'a karşı bir direniş, bir husumet, o tecillere ya nereden böyle oldu, nereden böyle şöyle oldu tarzında içten bile bir tepki göstermeksizin o rıza hali. Bu radiyeten nefsin rıza haline ulaşabilmesi demek. Şikayetsiz bir sabır. Tabii ki sabır çok güzel bir şey. Ama ne yapıyoruz? Sağ başımızı vuruyoruz, sola kafamızı vuruyoruz. Her tarafa dolaşıyoruz, uğraşıyoruz, ediyoruz. Bakıyoruz ki yapacak bir şeyimiz yok, ne yapalım? Sabır ya Rabbi demeye başlıyoruz. Ama bu şikayetimiz de oluyor, sabırsızlığımız da oluyor, sızlamalarımız oluyor. Mecbur olduğumuz nispetli bir sabır gösteriyoruz. Halbuki öyle değil. Cenab-ı Hak ona Yakup Aleyhisselam'ın diliyle fesabrun cemil, yani sabrı cemil, şikayeti olmayan, hakikaten tam böyle Allah için o sebatı, o tahammülü gösterebilmek ibadetlerimizde, haramların kaçışımızda ve başımıza gelen değişik tecellilerde. Şüphe, şimdi işte geldiğimiz nokta, temin arz ettiğim tam o konulardan bir tanesi. Bunu okuyan da anlamadı diye efendim demiş ya Hoca Efendi. Şüphe karışmamış bir yakin, yani o yakin, hakkı yakin mertebeleri, gaybeti olmayan bir şuhut, bu Allah'ın işte müşahede alemleri, Cenab-ı Hakk'ın biraz mana dünyalarına yani nüfuz edebilme, dönüşü olmayan bir yöneliş, bir İbrahim Aleyhisselam'da peygamberimizin halinde olduğu gibi Refik-i Ala, Allah Teala'ya kalpten, içten bir yöneliş ve Allah dostlarındaki bu hali görüyoruz. Gerçekten o insanlardaki, yani dıştan baktığımız zaman o insanların Yüce Rabbimizle münasebetlerinin bizim gibi olmadığını, iç dünyalarında bambaşka bir Cenab-ı Hak'la bir kulluk münasebeti olduğunu aslında bir şekilde hissediyoruz ama onun tam mahiyetini bilmek mümkün değil. Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle, yani hatta Mevlana Hazretleri'ne bahseden, onun mesnevisine efendim şerh yazan alimlerimiz diyor ki bizim yazdıklarımız Mevlana'nın adeta o bir kocaman bir denizin diplerinde olan diyeyim ki dalgalardan su yüzüne yansıyan kısmı gibi tarif ediyorlar. O Allah dostlarının o derinliklerinden dışa yansıyan sadece o kadarı hissetmeye çalışıyoruz. Ve kesintisi olmayan bir vuslattan vasıl idallah olma, yani Cenab-ı Hakk'a vasıl olabilme, ondan efendim bahsediyor. Bunlar da bizim Yüce Rabbimize arz edeceğimiz kulluğumuzun ve Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün bu manaları en iyi şekilde yaşayan örneğimiz Efendimiz Aleyhisselam, onun batını cephesini teşkil ediyor. Tabii bunların varlığını bilmek, bunların bilgi olarak da bunlara haberdar olmak, bunu başarabilen insanlara hemdem olmak, onların sohbetinde olmak, onlara yakın olmak, onu tanımaya çalışmak, inşallah o kulluğun derin taraflarından da bizim de bir nasip, bir pay almamıza yardımcı olacaktır. Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin inşallah. Bütün bu çerçevede Pir-i Rumi Hazretleri kulluğun ehemmiyetini ve insanın ancak kullukla değer kazanacağını ifade halinde diyor ki insanın aslı basirettir, gerisi postur. Basiretse ancak didarı dosttur. Yani esas insanı insan yapan onun basiretidir. Basiret kalp gözü demektir. Yani nasıl ki baş gözümüzde dünya işlerimizi takip ediyor, dünya ihtiyaçlarımızı görüyorsak aslında basiret dediğimiz, firaset dediğimiz kalp gözü o da kişinin manevi aklıdır veya uhrevi aklıdır. Aklı maat dediğimiz kişiye dini hakikatleri gösteren, kulluğun yolunu gösteren, Allah'ın rızasını gösteren akıldır. Esas insan insan yapan da budur. Peki basiret de tarif ediyor. Basiret ise ancak didarı dosttur. Gerçek basiret dostun didarını görebilmek, onun müştak olabilmek ve cennette Cemalullah'ın aşkıyla, o hasretle çalışmalarımıza, kulluğumuza devam edebilmektir. İşte bahsettiğimiz, tarif etmeye çalıştığımız bu kulluğun en güzel numuneleri peygamberler. Onlar için de şüphesiz Efendimiz Aleyhisselam'dır. Ve Efendimiz Aleyhisselam öyle bir kulluk sergilemiştir ki Cenab-ı Hak onun hayatına, o kulluğuna Hicr suresi 72. ayet-i kerimede La amruke, senin yaşadığın o mübarek ömre yemin olsun diye onu bir yeminle tekit etmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın kelime-i şehadete baktığımız zaman kelime-i şehadette Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyoruz. Orada Efendimiz Aleyhisselam'ın kulluğu, kulluk ciheti onun risaletinden, peygamberliğinden önde zikrediliyor. Yani burada yani kulluğun risaletten de üstün bir mertebe olduğu şeklinde bir mana anlaşılıyor. Bu sebeple Fatih Sultan Mehmet kulluk şerefinden hiçbir an mahrum kalmamak için şöyle bir duada bulunuyor. Diyor ki, kulluğundan etmesin azat Allah'ım beni. En büyük şeref çünkü dünyaların padişahı olsak da bütün malın mülkün mutasarrıfı olsak da esas en büyük şerefin kulluk olduğu bu ifadeden anlaşılmış oluyor. Kıymetli kardeşlerim, biz bugünkü dersimizde Efendimiz Aleyhisselam'ın kullukta örnekliği noktasında kulluk nedir ve kulluğun zahiri batın yönleriyle derinlikleri nelerdir ve kulun ehemmiyeti noktasında sizlerle önemli satır başlarını paylaşmış olduk. İnşallah devam eden derslerimizde Efendimizin o kulluktaki derinliğini, Allah'a olan tazimini, muhabbetini, ibadetlerini de böyle adım adım takip edecek ve onun izini sürecek ve onun güzel hayatından numuneler kendi hayatımıza taşımaya gayret göstereceğiz. Hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
Erkam Radyo'da Ömer Çelik'in takdimiyle Üsve-i Hasene En Güzel Örnek programını dinlediniz.